Ayrım 30. Olasılıksız. Adam Favor. Sayfa 380. Kimsin sen diye sordu Nava papyonlu adama bakarak. Adımı nereden biliyorsun?
Adım Peter. David'i tanıyorum. Sizi buraya getirmemi o istedi.
Burası neresi?
Araştırma laboratuvarım.
Nava gözlerini ovuşturmak istedi. Bunların hiçbiri mantıklı değildi. Ne zaman aradı?
Saat 5.15 civarıydı aradığında.
Nava düşündü ve Kay'nin o sıralar masadan kalktığını hatırladı. Tabii ya işte o arada telefon açmıştı. Ama sırf o zamanda telefon etmiş olabileceği için bu adam doğruyu söylüyor demek değildi. Tam olarak ne dedi kelimesi kelimesine?
Adam bir an için tavana baktı, sonra da boğazını temizledi. Dedi ki, ortağım doktor öğrencilerinden birini öldürmüş.
Julia Perlman.
Adam birkaç defa gözlerini kırpıştırdı.
Evet, ilk başta dediklerine inanmadım ama Julia ölünce ve ortağım da aynı zamanda ortadan kaybolunca bunu düşünmek zorunda kaldım. Neyse, David ortağım için bazı testler yaptığımı bildiğini söyledi. David'e yaptıklarım gibi. Ve eğer David'in dediğini yapmazsam o da beni suça iştiraktan ele verecekmiş.
Nava'nın aklı almıyordu olanları. Bir acayiplik vardı. Elindeki neşteri sıkıca tuttu.
David'e testleri sen mi yaptın?
Adam başını salladı.
Sen Paul Tversky misin?
Hayır dedi adam başını sallayarak.
Paul benim ortağımdı.
Benim adım Peter Hanneman.
Nava'nın birden aklı karıştı.
Ortağının bir resmi var mı yanında?
Aslına bakarsan var dedi Doktor Hanneman. Duvarda asılı duran çerçeveli resmi göstererek. Beyaz önlüklü kalın kaşlı bir adamla kol kola oturuyorlardı.
Nava öteki adamı tanıyordu. Ama Tversky olarak değil, takma adıyla, yani Doc olarak.
Birden her şeyi anladı. Tversky, Doc'tu. Tüm bu süre boyunca adam burnunun dibindeyken bunu anlayamamıştı. Testleri tartıştıklarını düşününce birden anladı Nava. Tversky'nin testleri kendinin yaptığını düşünmüştü Nava. David'e testleri yapan doktorun onu ele geçirmek istediğini söyleyince de o da bunun Peter Hanneman olduğunu sanmıştı. Paul Tversky değil.
Ama Julia da Pity diyordu adama dedi Nava daha çok kendi kendine konuşarak.
Evet, Doktor Tversky'nin öğrencilerinden bazıları ona Pity diyorlar dedi Hanneman. Takma isim gibi bir şey. İsminin baş harfleri P ve T birleştirilince Pity diye okunuyor İngilizce.
Nava her şeyi anlayınca başını salladı. Sanki bir yapbozun son parçası da yerine oturmuştu.
Devam et.
Paul David'e yardım etmek istediğini ama ona para vererek onu utandırmak istemediğini söyledi bana. O yüzden de benim önermemi istedi David'e testleri yapmasını. Ben öylesine birkaç test yapıyoruz diye düşündüm. Paul'ün bu verileri ne için kullandığından veya kullanacağından haberim yoktu.
Dur dedi Nava, hala bazı şeyleri anlamaya çalışarak. David başka ne dedi aradığında?
Bana Brooklyn'de bir adres verip saat kaçta orada olacağını söyledi. Geldiğimde seni kötü durumda bulacağımı ve acil yardıma ihtiyacın olacağını söyledi. Ben de hazırlıklı geldim. Vardığımda yanan binadan çıkıyordun, boğulmak üzereydin. Gerçi ben doktor değilim ama insan anatomisinden anlarım ve ilk yardımda bilirim. Ben de seni ayılttım, laboratuvara getirince de yaralarını sardım.
Hanneman Nava'nın sargılı ellerini işaret etti.
Ortağın nerede şimdi biliyor musun?
Peter Hanneman başını salladı.
Kahretsin.
Nava bacaklarını kıpırdattı yere basmak için.
Dur gidemezsin.
Bekle de gör bakalım. Gidebilir miyim gidemez miyim dedi Nava.
Hayır dur dedi Hanneman önünde durarak.
Sanki son hız ilerleyen bir treni durdurmaya çalışıyormuş gibi ellerini kaldırmıştı.
David burada kalıp dinlenmeni istiyor. İhtiyacı olduğunda seninle temasa geçecek.
Yani beni arayacak mı?
Emin değilim. Sanki başkasını aratacakmış gibime geldi.
Hanneman kollarını indirdi.
Lütfen inan bana. Doğruyu söylüyorum.
Adamın korkmuş ifadesini görünce ona inandı. Olduğu yere geri oturup kollarını göğsünde birleştirdi. Burada öylece durup bekleyemezdi. Bir şeyler yapmalıydı. Sonra da sırt çantasını kaybettiğini fark etti.
Sırt çantası yoktu. Tam yine ayağa kalkacaktı ki Hanneman onu durdurdu.
Bir de David silah konusunu merak etmesin dedi. Her şey halledilecekmiş.
Nava bir anda ürperdi.
Kane sanki aklını okuyordu.
O gerçekten de Laplace'ın şeytanıydı.
Nasıl dedi Paul Tversky, Jasper'ın nefes alışını izlerken tedirgin bir şekilde.
Dinleniyor. Forsti deneyin EEG verilerine baktı. Tversky'ye dönmeden önce, daha önemlisi sen nasılsın?
Burada olunca rahatladım dedi Tversky. Adamların etkileyiciydi.
Yeterince etkileyici değillerdi ne yazık ki.
Tversky başını salladı. David'den haber var mı diye sordu çekinerek.
Hayır dedi Forsti biraz kızarak ama onu bulmamız an meselesi. Nerede olabileceğini bilmiyorsun değil mi?
Hiçbir fikrim yok dedi Tversky. Ama David'i tanıyorsam yakında ortaya çıkar. Kardeşi elimizde olduğu sürece David kayıplara karışmayacaktır.
Bunu bilmen iyi dedi Forsti Jasper'ın beyin dalgalarını izleyen makineye bakıp sonra yine Tversky'ye dönmeden önce.
Bir sakıncası yoksa temporal lobun bu işin anahtarı olduğunu nasıl çözdüğünü anlatsana.
Şimdi dedi Tversky teorik bir tartışmaya gireceği için heyecanlanarak. Bir makalede mesyel sağ temporal lob olan hipokampüsün ve limbik lob yapılarından bedenüstü deneyimlerle bağlantılı olduğu yazıyordu. İsviçreli bir doktor temporal lob patolojisi olan hastaları incelemiş. Onlardan aldığı verileri temporal loblarına doğrudan elektrik simülasyonu verilen normal hastalarla ve LSD ve ketamin gibi kimyasallarla nevrotransmitterleri hareketlendirilmiş hastalarınkiyle karşılaştırmış. Bu hastaların çoğu görsel veya işitsel halüsinasyonlar yaşadıklarını söylemişler. Bazıları da geçmişi gördüklerini veya ölüme yaklaşanlara benzer deneyimler yaşadıklarını söylemişler. Başkaları sanki o anı daha önce yaşamış gibi hissetmişler kendilerini.
Tüm bu semptomların nöbet öncesi epileptik aurayla bağdaştığını fark ettim. Bu da bana 30'larda Hans Berger'in yaptığı deneyi hatırlattı. Ondan sonrası da çorap söküğü gibi geldi zaten.
Forsti başını salladı.
Peki psikolojik boyutta ne oluyor sence?
Tversky çenesini ovuşturdu.
Hala emin değilim. Ama bir tahmin yürütmek gerekse, bence temporal lob beynin non-kolor gerçeklere erişmesine izin veriyor.
Non-kolor gerçekler mi diye sordu Forsti.
Bu terimi daha önce de duymuştu.
Ama anlamını pek de bilmiyordu.
Tversky açıkladı.
Bildiğin gibi maddeyi oluşturan 12 kuark ve 12 leptondan bizim evrenimizde sadece birkaçı var. Geri kalanları ya yok ya da bir nanosaniye içinde yok oluyorlar. Ama birçok fizikçi bunları başka evrenlerde, paralel evrenlerde ya da non-kolor gerçeklerde, bizimkiyle aynı anda var olan bir evrende, bizimkilerle birlikte var olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu paralel evrenlerde bizimkinde olan kuark ve leptonlar değil de başka leptonlar var.
Çok ilginç dedi Forsti. Gerçi Tversky'nin ne dediğini tam olarak anlayabilmiş değildi.
Kuantum mekaniğini fazla soyut bulduğu için pek ilgilenmemişti. Fizikçilerin bildiğimiz evrende var olmayan subatomik yapı taşları olduğunu biliyordu. Ama bunu önemsememişti. Sonuç olarak gerçeklikte var olamayacak hipotetik yapılan incelemenin ne gibi bir faydası olabilirdi ki?
Özünde diye devam etti Tversky. Sağ temporal lob bilinçli zihnimiz ve non-kolor gerçekler arasında etkileşimi sağlıyor. David Kaye'nin yaşadığı halüsinasyonlar ve öngörüler bence onun sağ temporal lobunun zamanın var olamadığı uzamsız bir non-kolor gerçekten bilgi edinmesini sağladı.
Bu da imkansız çünkü kuantum mekaniğine göre zaman ve uzam sürekli değil. Bu nedenle de zamanın dışında varlar dedi Forsti Einstein'ın görecelik teorisinin bildiği kadarıyla anlatmaya çalışarak.
Tversky başını salladı. Peki ya auralar ve nöbetler diye sordu Forsti.
Auralar beyin nonkolar gerçeklerle temas edince oluşan bilinçli süreçler. Ama bu beyindeki nevral aktiviteyi arttırdığı için bir nöbeti tetikliyor.
Yani parmağını elektrik prizine sokmak gibi mi?
Tversky Forsti'nin saçma sapan örneğine kızdı. Ama evet öyle bir şey demekle yetindi.
Biraz utanan Forsti Tversky'yi konuşturmak için başka bir soru sordu.
Bu teorilerini destekleyen başka çalışmalarda gördün mü?
Birkaç tane var ama sayıları çok az. Birkaç yıl önce tartışmalı bir çalışma vardı.
Bazı Çinli Qigong uygulayıcıları zihinlerini kullanarak bazı kimyasalların nükleer manyetik rezonansının spektrumunu inceleyebildiler.
Forsti başını salladı.
Qigong'u duymuştu ama bunu yapanların bir tarikat olduğunu düşünmüştü hep. Ancak meditasyon tekniklerinin dünyada yaygın olduğunun farkındaydı. Başka bir çalışmada bir Alman bilim adamı, yoga ustalarının derin meditasyonla beyin dalgalarını belirgin bir şekilde değiştirebildiklerini kanıtladı. Ayrıca profesyonel psişiklerinde temporal loblarının EEG'si çekildiğinde atipik veriler elde edildiği biliniyor. "Şu ikizi anlat," dedi Forsti. "Onda da beta deneyinde olan yetenekler var mı?" Tversky monitörden Jasper'ı seyretti bir an için cevap vermeden. "Hem evet hem hayır. Birkaç seferinde olamayacak şeyleri bildi. Örneğin David'i yoldan aldığımda benim cebimi nasıl bulup aradı ve nereden bildi?" "Bundan konu açılmışken," dedi Forsti Tversky'ye doğru dönerek. "Nasıl oldu da beta deneyinin tam kaçmak için bir araca ihtiyacı olacağı sırada sen de Philadelphia'da tren raylarının yanında yoldan gidiyordun?" Tversky ona ters ters baktı. "Yanlış soruyu soruyorsun James. Ben şans eseri oradaydım. Sorman gereken soru şu. David benim orada olacağımı nasıl bildi? Bu buluşmayı ayarlayan oydu. Gerçi neden böyle bir şey yaptı bilemiyorum." Forsti başını salladı. Tversky'nin dediklerine tam olarak inanmamıştı. Bunun bir rastlantı olabileceğini pek aklı almasa da başka bir açıklama da bulamıyordu. "Dönelim ikize." "Evet," dedi Tversky. "Onda da bir takım yetenekler var ama kardeşininki kadar güçlü değil. Uyandığında benim onunla konuşmama izin vermeni öneririm. Galiba onu nasıl kullanabileceğimizi biliyorum. Ayrıca David'i getirmeden önce bir teorimi doğrulamak istiyorum." "Ne teorisi bu?" "David'in yeteneğini kullanmasını nasıl engelleyeceğimi biliyorum galiba," dedi Tversky. "Artık duvarları yıktığına göre, non-kodal gerçekleri görebildiğine göre zihni, herhalde bu bilgilere daha kolaylıkla ulaşıyordur." "Bu neden sorun olsun ki?" diye sordu Forsti. "Bizim istediğimiz de bu değil mi?" "Evet ama bu yeteneğini kaçmak için kullanmasını istemiyorum." Forsti başını salladı. "Tabii ki istemiyoruz. Ama eğer haklıysam," diye devam etti Tversky, "galiba David Kane'i bir şekilde kapatmanın bir yolunu buldum." "Jasper, Jasper beni duyuyor musun? Uyan." "Pamuk." Beyninin içi sanki pamuk doluydu. Jasper gözlerini açmaya çalıştı ama göz kapakları çok ağırdı. Biri omzunu sarsıyordu. Yine gözlerini açmaya çalıştı. Sanki biraz hafiflemişti göz kapakları. O da yavaşça dönerek yerine oturdu sanki. Bembeyazdı, kör ediciydi. Hava soğuktu, öksürdü. Ağzı kupkuruydu. Dili de kalın bir zımpara kağıdı gibiydi. Kolunda bir sargı, altında da bir iğne vardı. "Jasper, benim Doc." Jasper sesin geldiği yere doğru dönünce üzerine doğru eğilen Doc'u gördü. Gülümsüyordu. Jasper da gülümseyecek gibi oldu ama sonra durdu. Bir gariplik vardı. Tam olarak yanlış olan neydi? Dilinin ucundaydı ama bir türlü bilemedi. Keşke kardeşi... "David..." Öksürdü. Sesi zar zor çıkıyordu. "Şunu iç," dedi Doc Jasper'ın dudaklarının arasına ince bir kamış koyarak. Üç yudum içip yutkununca buz gibi suyun boğazından geçtiğini hissedebiliyordu. "Daha iyi misin?" diye sordu Doc. Jasper başını salladı ve konuşabildi. "David nerede? Kaçabildi mi?" Doc başını salladı. Çok üzgündü. "Hepimizi yakaladılar Jasper." Jasper gözlerini kapadı. Anlayamadı olanları. Ses ona David'in kaçacağını söylemişti. Her şeyi doğru yapmıştı ama yine de yanlış bir şey olmuştu. Onun David'i koruması gerekiyordu. Onun yeteneğini koruması gerekiyordu ama onu bir tuzağa düşürmelerine yardım etmişti. Şimdi karşı tarafın elindeydi. İçinde bir yerde bunun olacağını biliyordu zaten. Ama "seni neden bağlamadılar?" "Özgürsün. Dün, gün, yün," dedi Jasper şaşkınlığını dile getirerek. "Kardeşini ameliyat etmek istediler. Onun beynini açmak," dedi Doc. "Hayır," dedi Jasper. "Yapamazlar. Onlarla ben konuşayım. Onu korumam gerek." Jasper kalkmaya çalıştı ama yatağa bağlıydı. "Tamam, tamam, merak etme. Şimdilik David'in dinlenmesine izin verdiler. Onları ikna ettim." "Ettin mi?" "Evet." "Bu iyi," dedi geriye yaslanarak Jasper. "Ama onlara senin yardım edeceğine söz vermek zorunda kaldım," dedi Doc. "Ne konuda yardım edeceğim?" "Gördüklerini görmek istiyorlar Jasper, anlamak istiyorlar." Ama nasıl olacak bu? Hu, su, şu diye sordu Jasper. Aklı karışmıştı. Yorgundu. Çok yorgundu. Şununla dedi Doc metal bir parayı göstererek. Eğer bunu havaya atarsam bana yazı mı tura mı geleceğini söyleyebilir misin? Jasper başını salladı. Ben geleceği ancak ses bana gösterince görebiliyorum. David görebilir. O görebiliyordu. Doc kaşlarını çattı. O zaman arabadayken cep telefonumu araman gerektiğini nasıl bildin? Bazen, Jasper kaşlarını çattı, hatırlamaya çalışırken, şimdiyi görebilirim. Doc başını salladı. Öyleyse parayı havaya atarsan bana ne geldiğini bakmadan söyleyebilirsin. Galiba ama çok yorgunum Doc. Biliyorum Jasper ama bunu yapmak zorundasın David için. Tamam dedi Jasper aslında düzgün konuşmadığının farkında olmayarak. Tamam dam hamzam. Doc omzunun üstünden aynaya baktı ve kaşlarını kaldırarak Jasper'a döndü. Hazır mısın diye sordu. Tamam. Jasper gözlerini kapadı. Doc'un parayı havaya attığını, tuttuğunu ve eliyle kapadığını gördü. Ne geldi? Tura dedi Jasper gözlerini kapayarak. Aferin Tura'ymış. İyi iş çıkarıyorsun Jasper. Bir daha deneyelim. Doc parayı attı. Tura bura dura şura. İyi. İki kere doğru bilme olasılığın %25 dedi Doc. Yine. Doc parayı attı. Yazı. İyi. Üçüncü kez doğru bilme olasılığı %12,5. Doc parayı yine attı. Tura. Mükemmel. Dördüncü kez doğru bilme olasılığı %6,25. Doc parayı yine attı. Yazı, kazı, sazı, tazı. Muhteşem. Bunu da bilme olasılığın %3,125'ti. Şimdi Jasper. Bir kere daha yapmanı istiyorum. Ama bu sefer gözlerin açık olsun. Jasper'ın aklı karıştı. Ama o zaman şimdiyi göremeyeceğim. Dene bir Jasper. Hadi ama David için. Jasper gözlerini açtı. Beyaz onu kör edecekti. Doc parayı attı. Jasper ne olduğunu görmeye çalıştı ama bu imkansızdı. Yazı mı diye tahmin etti. Neyse dedi Doc elini çekip tura geldiğini göstererek. Bence bu kadar yeter şimdi uyuyabilirsin. Tamam. Dam ham zam dedi Jasper. Uyumayı çok istese de Doc'a bir soru daha sorması gerekiyordu. Ne zaman? David'i ne zaman görebilirim? Yakında Jasper dedi Doc. Çok yakında buraya gelecek. Kane öğleden sonra 3'e kadar uyudu. Karanlık motel odasında uyandıktan sonra da bir duş alıp dairesine geri döndü. Soğuk kış gününde dizi ağrısa da yürüyebilme koşuna gitti. Çünkü bu son yürüyüşü olabilirdi. Eve gelince kapıyı kapadı. Kilitlemedi çünkü bunu yapmasının bir anlamı yoktu. Geldiklerinde sürgü bir işe yaramayacaktı. Duvardaki saat 4:28:14'ü gösteriyordu. Saat 4:43:27'de burada olacaklardı. Belki birkaç saniye gecikirlerdi. Eğer isterse emin olabilirdi ama buna gerek yoktu. Yapacak iki şey daha vardı. Sonra evreni kendi gidişatına bırakacaktı. Olasılıklar fena değildi. %43,9 yaşama şansı vardı gelecek 24 saat içinde. Gerçi kendi istediği gibi yaşama olasılığı sadece %13,1'di. Ya da Doc'un denek maymunu olacaktı. Doc'un kendisine ihanet ettiğini düşünmemeye çalıştı. Eğer bu işten sağ çıkarsa bunu düşünecek bolca zamanı olacaktı. Hatta belki de sonsuza kadar. Eğer kurtulamazsa da zaten bir önemi yoktu. Şu işe bak. Grimes dönüp bir düğmeye bastı ve Crow'a ulaştı. Onu buldum. Nerede? Söylesem inanmazsın dedi Grimes monitöre bakarak. Evinde. 2000 geri kalanını toparla. Hazırlansınlar ve 3 dakika sonra benimle helikopter pistinde buluşsunlar. Anlaşıldı. Grimes Dalton'u haberdar ettikten sonra Doktor Jimmy'yi de aradı. Hedefi buldum. Crow'u ara. Yaptım bile dedi Grimes. Ekibiyle 1 dakika sonra havalanıyor. Ona hedefin yerini bildirdin mi diye sordu Forsty. Hayır dedi Grimes gözlerini devirerek. Tahmin et hedefin yerini daha eğlenceli olur dedim. Beni Crow'a bağla. Grimes iki düğmeye basıp Forsty'yi bağladı. Bir şey değil dedi Grimes kendi kendine. Neydi bu muamele şimdi? İyi iş ya da aferin gibi bir laf edilmiyordu. Bağla. Grimes telefon operatörü müydü? Jimmy, Grimes'in ne kadar yetenekli olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Sanki önemsiz biriymiş gibi davranıyordu. Sanki UGA'nın ana bilgisayarına girmek, bir de oradan hedefin evine bağladıkları kameraların verilerini indirmek kolay işmiş gibi davranıyordu. Canın cehenneme Jimmy, canın cehenneme. Yapacak başka bir işi olmadığından Grimes arkasına yaslanıp kendi özel kamerasından olacakları seyretmeye koyuldu. Helikopterin konumuna bakılırsa Crowe ve ekibi 10 dakika içinde hedefin oturduğu apartmanın çatısına ineceklerdi. Kane oradan şimdi çıkmazsa ellerinden kurtulmasına imkan yoktu. Kane çıksa bile böyle bulutsuz bir günde KH-12 uydusuyla onun yerini anında saptarlardı. Grimes ne olur ne olmaz uyduyu da devreye sokmuştu. Ne yazık ki Kane kaçacakmış gibi görünmüyordu. Yazık. Kaçmalarını seyretmeyi seviyordu. Neyse bari, Crowe'un kapıyı kırıp içeri girişini seyredecekti. David Kane'in yerinde olmak istemezdi şu anda. Hem de hiç. Kane zar zor yürüyerek mutfağa gitti ve üzerine yazacak bir şeyler aradı. Ancak bir zarf bulabildi işini görecek. Büyük harflerle yazdığı notun altına imzasını da attı. Mesaj birkaç kelimelikti zaten ama bu her şeyi değiştirebilecek bir mesajdı. Bunun doğru kişi tarafından okunma olasılığı %87.3246 idi ama kesin değildi. Kane'in de artık bildiği gibi hiçbir şey kesin değildi. Hala 9 dakika 17 saniyesi vardı. Aradığını bulana kadar dairenin içinde dolaştı. Sandalyesini çekip saksıya doğru konuştu. Konuştu ve söyleyecekleri bitince bir daha konuştu. Aynı şeyi 3. defa anlattıktan sonra sustu. Bu monoloğun duyulmama olasılığı hala %8.7355'ti. Ama bir daha tekrarlaması riskliydi. Zarfı mesajı yazdığı yüzü kucağına gelecek şekilde dizlerinin üstüne koyup gözlerini kapadı. Yapabileceği her şeyi yapmıştı. Bunun işe yarayıp yaramayacağını bilemezdi artık. Kendi elinde değildi bu. Kontrolü elinden bırakmak garibine gitti. Hayatının ilk 30 yılı boyunca kadere inanarak yaşasa da şimdi bunu düşünmek bile onu dehşete düşürüyordu. İçinden bir ses kaçmasını söylüyordu ona. 4 dakikası vardı. Evinden çıkıp kayıplara karışabilirdi. Bunu yapabileceğini biliyordu. Eğer şimdi kalkıp giderse de ülkeden ve Forty'den kaçma olasılığı %93.4721'di. Ama bunun için Jasper'ı geride bırakması gerekecekti ve bunu da yapamazdı. Sandalyede oturup beklerken elleri titriyor, dizi zonkluyor, kalbi deliler gibi çarpıyordu ve beyni durmuş gibiydi. Planının işe yarayıp yaramayacağını görmek için bekliyordu. İşe yaramazsa ölecekti. Telefon çaldığı anda uyandı Nava. Doktor Hanuman aceleyle odanın diğer tarafına koşup telefonu açtı. Alo? Evet, bir dakika lütfen. Telefonu Nava'ya doğru uzattı. Nava da ahizi elinden kaptı. Nava Weiner mısın diye sordu. Rus şivesiyle konuşan biri. Kimsin diye sordu tüyleri diken diken olan Nava. Birden Changsu'nun onu Ruslara teslim edeceğini hatırladı. Ama Nava'yı Ruslara satsalar bile burada olduğunu bilemezlerdi ki Koreliler, değil mi? Adım Vitali Nikolay'a, Bay Kane'in bir dostuyum, seni aramamı söyledi. O nerede? Bilemiyorum ama seninle buluşmamız gerekiyormuş. Senin dediğin kişi olduğunu nereden bileceğim? Telefonun diğer ucundaki adam güldü. Bay Kane bana şüpheci biri olduğunu söylemişti Tanya. Nava'nın kalbi duracak gibi oldu. Kane adını biliyordu ama Koreliler de biliyordu. Ayrıca dedi ki diye devam etti Nikolayev, İnsan bir yerde güvenmeye başlamalı. Nava rahat bir nefes aldı. Nava trende Kane'e böyle demişti. Bu adam doğruyu söylüyordu. Ne zaman ve nerede buluşalım diye sordu Nava. Serge geliyor seni almaya. Şoförün mü? Evet dedi Nikolayev, şoför. 30 dakika sonra hazır ol. Adam birden telefonu kapayınca Nava da kapadı. Her şey yolunda mı diye sordu Hanuman tedirgin bir şekilde ellerini oynatarak. Bilmiyorum dedi Nava ama göreceğiz. Vardılar mı? Hayır dedi Grimes hızlıca videoyu ileri sararak. Ne oldu diye sordu Forste. Neye ne oldu? Video sanki kare atladı. Kane bitkinin önünde oturuyordu, şimdi odanın ortasında duruyor. Hava koşulları diye yalan söyledi Grimes. Bazen fırtına bulutlardaki elektrik yükünden sinyal bozuluveriyor. Endişelenecek bir şey yok. Forste başını salladı. Crow nerede? Grimes başka bir ekranda yanıp sönen yeşil bir ışığı işaret etti. Central Park'ın üzerinde uçuyor. Birkaç dakikaya kalmaz varırlar. İyi dedi Forste, kollarını göğsünde kavuşturarak. Kane'in evindeki kameradan gelen görüntüye baktı. Ne yapıyor? Grimes odanın ortasında bir sandalyede kapıya dönük oturan David Kane'e baktı. Gözleri kapalıydı ama uyumadığı belli oluyordu. Sanki Grimes cümleyi bitiremedi. Bu mantıklı değildi. Ama birkaç dakika önce duyduklarından sonra hiçbir şey mantıklı değildi zaten. Değil mi? Sanki bekliyor. 30. ayrımın sonu. Sayfa 394.